bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Savaş ve Barış 1. Lev Tolstoy. E Yayınları. Türkçe'ye çeviren Leyla Soykut. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Güzin Arat. Savaş ve barışın başarısı bütün bir tarih çağının, halkların, o göçlerinin, ulusların ve o savaşlarının canlandırılışındadır. Gerçek kahramanları halklardır. Roman Roland. Ön söz. Lev Nikolayevich Tolstoy, 1863 yılının altın ışıklı bir sonbahar gününde Yasnaya Polyana'daki büyük evinin kubbeli sakin odasında oturmuş, Savaş ve Barış'ı kaleme alıyordu. O sıralarda çok mutluydu. Hem özel hayatında hem mesleğinde en aydınlık devre başlamıştı. Arkadaşlarından birine yazdığı mektupta şöyle diyordu: "Aklımın ve ruhumun bütün yeteneklerinin böylesine özgür, böylesine çalışmaya elverişli olduğunu hiç hissetmemiştim. Şu anda da böyle bir çalışmaya girişmiş bulunuyorum. Bu 1810 ile 1820 yılları arasında olup bitenler üzerine bir romandır. Bu iş sonbahardan beri beni her bakımdan uğraştırıyor. Şimdi ruhumun bütün gücüyle çalışan bir yazardan başka bir şey değilim. Şu ana kadar hiçbir zaman yazamadığım ve düşünemediğim biçimde yazıyor, her şeyi etraflı olarak düşünüyorum. Mutlu, rahat bir eş ve mutlu bir babayım. Hiç kimseden saklayacak bir şeyim yok. İstediğim bir tek şey var, o da her şeyin eskisi gibi devam etmesi." Bu isteği de gerçekleşti. Tolstoy, 6 yıldan fazla bir süre devam eden, hiçbir olayın gölge düşürmediği azimli, aynı zamanda bütün dikkatini verdiği bir çalışmayla Savaş ve Barış adını koyduğu eserini meydana getirdi. Bu eser çağdaşları arasında en iyi eleştirmenler tarafından heyecanlı bir takdirle karşılanmış, bugüne dek önemini korumuştur. Savaş ve Barış'ın okurlarını en çok şaşırtan özellikler, sözü geçen olayların böylesine yüce bir kavrayışla ele alınması, bu olayların devam ettiği süre 15 yıldır, içinde rol alan kişilerin sayısı hemen hemen 600 kadardır ve eserin yazılışındaki şaşılacak yaratıcı güçtür. Geçmiş çağın Rus ve yabancı edebiyatında aynı derecede kuvvetli bir başka eser arayan, onu bulamayınca da bütün dünyada 19. yüzyıl edebiyatının en büyük eseri Savaş ve Barış'tır diyen Maxim Gorki'nin düşüncesine biz de katılıyoruz. Tolstoy'un bu en büyük eserini yaratırken nasıl çalıştığını Savaş ve Barış'ın el yazısıyla yazılmış müsveddeleri gösterilebilir. Yazarın arşivinde bunlardan 5200 yaprak vardır. Bunları gözden geçirerek romanın başından sonuna nasıl yaratılmış olduğunu öğrenmek mümkündür. Tolstoy önce Sibirya'ya sürülüp orada 30 yıl kaldıktan sonra dönen bir dekabrisin romanını yazmayı düşünmüştü. Dekabris, 1825 yılı Aralık ayında çarı devirmek için girişilen ayaklanmaya katılanlara verilen ad, aralıkçı anlamına gelir. Dekabristler, aralıkçılar. Romanın konusu köleliğin ortadan kaldırılışından biraz önce 1856'da başlayacaktı. Ama sonradan yazar böyle başlamaktan vazgeçmiş, dekabristlerin ayaklandığı tarih olan 1825 yılını ele almaya karar vermişti. Öyleyken Tolstoy bu isteğini yerine getirdikten sonra gene düşüncesini değiştirdi. Korkunç, aynı zamanda şerefli bir devre olan 1812 Kurtuluş Savaşı'nın ceryan ettiği 1812 yılını ele alarak kahramanının gençlik devresini göstermeye karar verdi. Sonra bundan da vazgeçti. Eserine 1805 yılından Rus ordularının sınırların ötesine geçip Napolyon ordularıyla ilk çatıştıkları yıldan başladı. Böylece romanındaki olayları en azından yarım yüzyıl kadar geriye götürerek eserinde kahramanlarından yalnız birini değil, kadın erkek birçoklarını tarihte yer almış 1805, 1807, 1812 ve 1856 olayları içinde yaşatmayı tasarlamıştı. Sonradan kendisi de Sibirya'dan dönen dekabristin hikayesini yazmaya hazırlanırken, önce 14 Aralık ayaklanmasını, sonra da bu olaylara karışmış insanların çocukluğuyla gençlik yıllarını incelemek zorunda kaldığını, daha sonra 1812 savaşının heyecanına kapıldığını, bu savaşta 1805 yılı olaylarıyla ilgili olduğu için bütün romana bu tarihten başlamaya uygun bulduğunu açıklamıştır. Tasarladığı sanat eserinin çapı genişleyip çalışmanın sınırları yayıldıkça üzerine aldığı görev de gitgide ağırlaşıyordu. Yazar toplamış olduğu zengin malzemenin ne o zamana kadar alışılmış tarihi roman kurallarına ne de herhangi bir romana girebileceğini fark etmiş, yazılarını hiçbir romana, hiçbir uzun hikayeye, hiçbir şiire sığdıramayacağını, hatta bunların bir tarih olarak bile yazılamayacağını anlamıştı. Bu yüzden Dillere Destan 1812 Fırtınası, Puşkin 1812 Kurtuluş Savaşı'na bu adı vermişti, konusunda meydana getirmek niyetinde olduğu bu eser için yepyeni bir biçim arıyordu. Sonunda bu biçimi buldu. Savaş ve Barış, Rus halkının kahramanca savaşlarını dile getiren destan şeklinde bir eserdi. Bu eserde toprağını yabancı istilacılara karşı savunan Rus halkının attığı tarihi adımlar dile getirilmişti. Eserin bir destan havası taşıdığını Turgenev de belirtmiştir. Tolstoy da bu konuda Gorki ile sohbet ederken şöyle demiştir: "Yapmacık bir alçak gönüllülük göstermek istemiyorum. Bu eser İlyada gibi bir şeydir." Yazar çalışmalarının ilk yılını bir başlangıç aramakla geçirmiştir. Kendisi de kitabını sayısız defalar başladığını, her seferinde yazdıklarını yarıda bıraktığını, söylemek istediği ve söylenmesi gerekli şeyleri açıklamak ümidini defalarca yitirip yeniden kazandığını ve tekrar tekrar işe koyulduğunu açıklamıştır. Yazarın arşivinde bu eser için yazılmış 15 başlangıç vardır. Bunların dikkatli bir şekilde incelenmesi, Savaş ve Barış yazarının aslında tarihi olaylara derin bir ilgi duyduğunu, aynı zamanda sosyal, politik görüşlerle ilgilendiğini, felsefe sorunlarını da incelediğini göstermiştir. Edebiyat tarihiyle eleştirmenlerde uzun yıllar yanlış bir düşünce yerleşmiştir. Söylendiğine göre Savaş ve Barış yazarının asıl niyeti Rusya'nın en eski ve soylu iki ailesi olan Bolkonskiler ile Rostovlar üzerine şairane bir aile tarihi yazmaktı sadece. Tarihi olaylarsa yalnız geçmiş yüzyılın ilk 20 yılında yaşamış aristokratların hayatını canlandırmak için bir fon olarak kullanılmıştı. Eleştirmenler bu yanlış değerlendirmeye dayanarak Savaş ve Barış'ın ilk cildini aristokrasinin ideolojisine apaçık bir biçimde belirten etraflı bir aristokrasi romanı sayıyorlardı. Onlara göre Tolstoy ancak eserinin son bölümünde niyetini değiştirmiş, dikkatini aristokrat ailelerin tarihinden ayırarak halkın tarihi üzerinde toplamıştı. Bu söylentinin doğmasının nedeni onu ortaya atanların romanın karalamalarını incelememeleri ve Tolstoy'un kendi eseri için neler yazdığına, neler söylediğine önem vermemeleridir. Romanın nasıl meydana getirilmiş olduğunun incelenmesi, Savaş ve Barış yazarı için yayılmış yanlış bir söylentinin daha ortadan kalkmasına yardım etmiştir. Bilindiği gibi bu roman, Rus halkının fırtınalı bir devresinde, ülkede kölelik kaldırıldıktan sonra eski tip hayatın hızla yıkılmasından doğan şiddetli sosyal ve politik çatışmaların ortalığı kasıp kavurduğu bir sırada yazılmıştır. Ortaya çıkan bazı eleştirmenler bu yüzden Tolstoy'u okurların dikkatini günün sorunlarından ayırmak için tarihi bir konu üzerine roman yazmakta suçlandırmışlardır. Bu eleştirmenler Tolstoy'un sık sık tarihe başvurmasını çağdaş sorunlardan bir çeşit kaçış saymışlardır. Oysa Tolstoy'un romanı yalnız 1860 yılına bağlı olmakla kalmıyordu. Bu eser ancak o devrin en önemli konusu olan halkın tarihi rolü ve halkın kaderi gibi sorunların çevresinde kaynaşan hırsların yarattığı heyecanlı hava içinde yazılabilirdi. Savaş ve Barış yazarı eserin ana düşüncesini tasarlayıp gerçekleştirirken düşünebilen her insanın karşısına olduğu gibi kendisinin de karşısına çıkan o çağın yarattığı en çetin sorunlara bir karşılık bulmaya çalışıyordu. Romanın ana düşüncesi. Tolstoy'un bir eserin iyi olması için yaratıcısının o eserin temelinde yatan ana düşünceyi sevmesi gerektiğini söylerdi. Savaş ve Barış romanında yazar, kendisinin de açıkladığı gibi halka dönük düşünceyi sevmiştir. Romanın ilk karalamalarından birinde Tolstoy şunları yazmıştı: "Bu eserde halkın tarihini yazmaya çalıştım." Büyük yazar 1812 Kurtuluş Savaşı'nın amacıyla bu savaşın karakterini doğru olarak anlatmıştı. Bu savaş halkımızın Rus topraklarını istila edenlerle Napolyon Bonaparte'ın ordularıyla yaptığı haklı bir kurtuluş savaşıydı. Tolstoy'un dediği gibi bu savaşta halkın bir tek isteği vardı: topraklarının istilacılardan temizlenmesi. Yazar dahi bir sanatçının keskin zekasıyla 1812 savaşını yalnız iki imparator arasında, Alexander'la Napolyon arasında bir savaş şeklinde değerlendiren Çar tarafından çevrelerin beylik sözlerini tanımlamalarını reddetmişti. Bu kutsal Kurtuluş Savaşı'nda kendi vatanını yabancı istilacılara karşı savunan halkın oynadığı kesin rolü çok iyi anlamış ve doğru olarak değerlendirmişti. Tolstoy çalışmaların başlangıcında bile romanın ilk bölümlerini yazarken tek tek kahramanları ele alıyor, onları Rus halkıyla Rus ordusunun karakterini belirten sahnelere bağlamaya çalışıyordu. Daha Savaş ve Barış'ı yazmadan önceki yıllarda Tolstoy bir yazar olarak azimle bir ulusun karakterini sanat yönünden canlandırmak, Rus ulusunun kendine özgü taraflarını ayrı ayrı tiplerde belirterek açıklamak gibi yüce, aynı zamanda çetin bir sorunu azimle çözmeye hazırlanıyordu. Bu amaca belirli bir ölçüde Kafkas Savaşı'nın hikayeleri, ünlü Sivastopol hikayeleri, Kazaklar romanı ve Genç Tolstoy'un Çocukluk, Delikanlılık ve Gençlik isimli üçlü eserleriyle köylülerin hayatını yansıtan diğer eserleri de hizmet etmiştir. Bütün bu eserlerden en iyi olan ne varsa hepsi yazarın Savaş ve Barış'ı yazarken karşısına aldığı çap ve zorluk bakımından o zamana kadar alışılmamış yepyeni sorunların çözülmesine yardımda bulunmuştur. Artık söz konusu olan şey ayrı ayrı olaylar, halkın ya da yazarın sevdiği kahramanların hayatını yansıtan bölümler değildi. Yaratılacak olan sanat eserinin konusu, tarihinin en kritik anlarından birini yaşayan bütün bir halkın hayatıydı. Çok ilgi çekici bir şeydir ki, Savaş ve Barış yazarının kendisi bile bu eserin tipini belirtmeyi ısrarla reddediyor, ona ne roman, ne tarihi hikaye, ne günlük olayları yansıtan bir yazı, ne de düz yazı biçiminde bir şiir ismini vermeye razı oluyordu. Tolstoy'un yaratıcı olarak karşısına aldığı yepyeni sorunlar, ona daha önce dünya edebiyatında yer alan hazır eser çeşitlerinden hiçbirini kullanmak imkanını vermiyordu. Savaş ve Barış için yazdığı bir ön sözde, "Zaten biz Ruslar, Avrupalıların anladıkları anlamda roman yazmasını bilmiyoruz. Rusların sanat düşüncesi bu çerçeveye sığmıyor. Bu bakımdan Rus yazarı kendisi için yeni bir biçim arıyor. Böylece sunduğumuz eserin herhangi bir değeri olsa bile başka Rus yazarlarının meydana getirdiği buna benzer eserler gibi konu bakımından ne hikaye ne de roman anlayışına uyuyor," diyordu. Tırnak içine alınmış bu sözlerden belli oluyor ki Tolstoy'a göre bir eserin sanat biçimi düşüncenin açıklanmasına yardım etmek zorundadır. Savaş ve Barış'ta daha önce söylediğimiz gibi yazarın bir sanatçı olarak ana düşüncesi halkın hayatını göstermekti. Bunun içinde Tolstoy destan roman biçimini bulmuştu. Böylece eserin temelinde yatan ana düşünce ona özel bir sanat biçimi vermişti. Kahramanların değerlendirilmesinde ve karakterlerin belirtilmesinde de bu ana düşünce rol oynamıştır. Bütün olumlu kahramanlar Kutuzov, Yüzbaşı Tuşin ile Timohin, Andrei Bolkonski, Pierre Bezuhov, Petya Rostov, Denisov ile diğerleri halkla birlikte vatanı istilacılara karşı savunmaya çalışıyorlar. Romanın bütün olumsuz kişileri ise Prens Vasili Kuragin ile çocukları Anatol ile Elena ve meslek hırsı ile yanıp tutuşan Boris Drobetskoy, açgözlü Berk'le Rusya'da görevli yabancı generallerden Puful ve Beyrotere kadar hepsi halktan uzaktır. Yalnız kendi özel sorunlarıyla uğraşmaktadırlar. Romanda sözü geçen tarihi olayların değerlendirilmesinin temelinde de Tolstoy'un ortaya attığı halkın düşüncesi sezilir. Bu 1805-1807 yılları arasındaki savaşın değerlendirilmesiyle 1812 Bağımsızlık Savaşı'nın değerlendirilmesi karşılaştırıldığı zaman kolaylıkla anlaşılır. Yazar, halkın düşüncesini yansıtarak büyük bir şiddetle haksız istila savaşlarını veriyor ama halkın kendi vatanını, ulusal bağımsızlığını savunmak için yaptığı Kutsal Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarını övüyordu. Savaş ve barışta sözü geçen devlet adamları da halkın düşüncesine göre değerlendirilmektedir. Kendisine halkların celladı dedirterek korkunç bir ün kazanan Napolyon çok sert bir şekilde suçlandırılırken Kutuzov ulusal bir savaşın komutanı olarak göklere çıkarılıyordu. Tolstoy, Kutuzov'un yüceliğini içinde bütün saflığı ve bütün kuvvetiyle yaşayan halk sevgisinde görüyordu. Tolstoy, savaş ve barışta halkın tarihiyle ilgili kahramanlık sahnelerinde sevdiği ve doğru yolu arayan kişilerin izledikleri yolu halka giden yol olarak belirtiyordu. Savaş ve barışın tarihi kaynakları. Yalnız hayali tipleri değil, aynı zamanda tarihte rol almış kişileri de canlandırırken sanatçının yaratıcı hayal gücü kesin bir rol oynar. Öyleyken Tolstoy, tarihi olayları ve gerçekten yaşamış tarihi tipleri canlandırırken elinden geldiği kadar gerçeğe uymaya çalışıyordu. Herhangi bir tarihi olayı yazdığım zaman en önemsiz noktalarda bile gerçeğe bağlı kalmaktan hoşlanırım diyordu. Yazar 1812 Kurtuluş Savaşı konusunda pek çok malzeme incelemiş, sayısız kitaplar, tarihi belgeler, anılar, mektuplar okumuştu. Savaş ve Barış konusunda Birkaç Söz isimli yazısında Tolstoy romanı yazarken 1812 Kurtuluş Savaşı konusunda bir kütüphaneyi dolduracak kadar kitap topladığını belirtmiştir. Tolstoy'un Savaş ve Barış'ı yazarken yaptığı çalışmaları inceleyen eleştirmenler 1812 Kurtuluş Savaşı üzerine yazılmış ve yazarın yararlandığı çeşitli kaynaklarla kitapların bir listesini çıkarmışlardır. Bu listede 74 eserin adı vardır. Bunların arasında Rus ve yabancı tarihçilerin A. Mihalovski, Danilevski'nin, M. Bogdanovich'in, M. Pogodin'in, Pierce'in, Segur'un, Delacasse'in, Libra'nın eserleri en önemli yeri almaktadır. Çar Hazretlerinin yüksek emirleri üzerine Çar taraftarı Rus tarihçilerin yazdıkları kitaplarla Bonaparte taraftarı Fransız tarihçilerin eserlerinde Tolstoy ne olayların gerçeğe uygun bir anlatımını ne de tarihte rol oynamış kişiler hakkında bir değerlendirmeyi bulabilmiştir. İki tarafta 1812 savaşını iki imparatorun savaşı olarak göstermişlerdi. Bir taraf 1. Aleksandr'ı, öbür taraf Napolyon Bonaparte'ı göklere çıkarıyor, onları yenilmez yüce komutanlar olarak canlandırıyorlardı. Tolstoy daha Savaş ve Barış'ın ilk satırlarından başlayarak hükümete bağlı tarihçilerle şiddetli bir çalışmaya girişmiş ve romanında bu çok önemli devrin olaylarını bambaşka bir ışık altında göstererek tarihte rol oynamış kişileri apayrı bir açıdan değerlendirmiştir. Tolstoy, Savaş ve Barış için Rus ve yabancı tarihçilerin eserlerinden yalnız gerçek tarihi belgeleri, yazılı emirleri, yönetmelikleri, savaşlarla ilgili planlarla birliklerin bulundukları yerleri gösteren krokileri, mektupları ve buna benzer şeyleri almıştı. Bu arada romana 1. Aleksandr'la Napolyon'un 1812 savaşı başlamadan önce birbirlerine gönderdikleri mektupları da koymuştu. Savaş ve Barış'ta Austerlitz Savaşı'nın General Weyrother tarafından hazırlanmış karma karışık planıyla Napolyon'un Borodino Savaşı için hazırladığı dahiyane mevzilenmeyi buluyoruz. Tolstoy, savaşın akışı içinde bu mevzilenme hareketinin hiçbir noktasına uyulmadığını göstermiştir. Savaş ve Barış'ın bölümleri arasına giren ve gerçekten Kutuzov'un elinden çıkmış olan mektuplar çok ilgi çekicidir. Bu mektuplar yazarın savaşın komutanını anlatırken belirttiği özelliklerin gerçeğe uygunluğunu ispatlamaktadır. Tolstoy eserinde tarihçilerden aldığı ya da arşivlerde bulduğu gerçek belgeleri kullanırken onların bir tek sözünü bile değiştirmemektedir. Ama bütün bu belgeler bir tek amaca tarihi olayların derin nedenlerini açıklamaya, savaş ve barışın içinde rol almış tarihi kişilerin faaliyetlerini doğru bir şekilde değerlendirmeye yardım etmektedir. Tolstoy'un yararlandığı kitapların listesinde Kurtuluş Savaşı zamanında yaşamış insanların anıları büyük yer tutmaktadır. Bunlardan biri Moskova'da meydana getirilen alaydaki ilk bölüklerden birinde görevlendirilen Sergey Glinka'nın 1812 yılı üzerine notlarıydı. Yazar Sergey Glinka'nın kitabında savaş yıllarındaki Moskova'yı gösteren sahneleri canlandırmak için gereken malzemeyi bulmuştur. Denis Vasilievich Davidov'un eserleri ve özellikle aynı adamın 1812 yılında çetecilerin faaliyetlerinde ise Tolstoy, savaş ve barışta çete savaşlarını anlatan sahnelerin temelinde kullandığı paha biçilmez malzemeye kavuşmuştur. Bundan sonra Alexey Petrovich Yermolov'un Notları adlı eserde Tolstoy, Rus ordularının 1805 ile 1806 yılları arasında sınır dışında yaptıkları seferler üzerinde çok önemli bilgiler elde etmiştir. A. D. Pestujev, Rumi'nin Yabancıların 1812'de Moskova'da ikameti sırasında olup bitenler adlı kitabı ve A. Perovski'nin Fransızların eline esir düştüğü zaman yazdığı notlar, İlya Radyotski'nin Bir Topçunun Harekat Sırasındaki Notları, S.P. Jirev'in Bir Çağdaşın 1805'ten 1819'a kadar anıları adını verdiği hatıraları da Tolstoy'a çok değerli bilgiler kazandırmıştır. Adları sıralanan bütün bu kitaplar hala Yasnaya Polyana'daki kütüphanededir. Bu kitaplarla savaş ve barış için birer bilgi kaynağı rolünü oynamış diğer sayısız eserin yaprakları üzerinde Tolstoy'un kendi eliyle karaladığı notlar, çeşitli yazılar bulunmaktadır. Bundan başka Tolstoy 1812 yılının gazeteleriyle dergilerine dikkatle okumuştur. Sarayın kontrolü altında bulunan Rumantsev Müzesi'nde de birçok günlerini geçirmiştir. Burada yayımlanmamış birçok belgeyi görmüştür. Tarihi kişilerin emirleri, tamimleri, raporları, ihbar ve şikayet mektupları gibi. Yazar 1812 olaylarına karışmış, onları yaşamış insanların psikolojisine daha derin bir şekilde girebilmek için bunlardan birçoklarıyla görüşmüştür. İsteği üzerine Yasnaya Polyana'ya Çar'ın sarayında görevli nedimelerden M.A. Volkova'nın, B.A. Lanskaya'nın, General F.P. Uvrov'un ve daha başka kişilerin mektupları gönderilmiştir. Tolstoy, yayınlanmak için yazılmamış olan 1812 yılını yaşamış insanların mektuplarında onların karakterleriyle yaşayışlarını belirten çok değerli ve etraflı bilgiler buluyordu. Ailesinde kuşaktan kuşağa geçen söylentiler de bu amaca hizmet etmiştir. Yazarın babası Nikolay İliç de Kurtuluş Savaşı'na katılmıştı. Anlattığı hikayeler sonradan 1812 Savaşı'na karşı Tolstoy'un içinde uyanan merakın ilk halkaları olmuştur.